Bay Theo yeni gelenleri büyük bir törenle tanıştırdı onlara. Kısa zamanda birbirlerine alıştılar. Gülerek, el şakaları yaparak konuşmaya koyuldular. Papulla Sırık, söylediklerimi unutmayın dedi Bay Theo. Dalgacılık yok. Yeni gelenlerden biri, iş olsun da nasıl olursa olsun dedi. Çalışmaktan korkmayız biz. Öyle değil mi Toto? Bay Theo keyiflenmiş görünüyordu. Ben de bunu duymak istiyordum işte dedi. Ayrıca küçük bir iş daha vereceğim size. Bu işi de kabul ederseniz sizden yatak ücreti almam. Bahçe içindeki evin kapısı yarı aralıktı. Akşam gölgeleri boş binayı doldurmaya başlıyordu artık. Ansızın bir akordeon sesi duyuldu içeriden. Notalar bir derenin şırıltısına benziyordu. Yeni gelenlerden biri parmağını yatakhaneye doğru uzatarak kim bir akordeon çalan diye sordu. Zavallı bir adamcağız diye cevap verdi Sakko. Ama küçük işimizde o bize önderlik edecek. Çetenin üyeleri kum deposundan dönmeden önce güneş batmıştı. Günlerden perşembe olduğu için çocuklar akşama kadar rahatça oynayabilsinler diye akşam yemekleri geç saatlerde yeniyordu. Cricut, Larry ile John'un aceleleri yoktu. Boş fıçılarda arkadaşlarından ayrılacaklarına onlarla birlikte istasyona doğru gittiler. Bir süre sonra hepsi sabahki sıraya oturmuşlardı. O sıranın üstünde planı yapılan büyük takip başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ama onlar böyle ufak tefek başarısızlıklarla aldırmayacak kadar girgindiler. Akşamın durgunluğunda yepyeni düşünceler belirdi. Suratını ekşiterek, ''Tabii'' dedi Gabi, ''o soytarının polisle işbirliği yapması tatsız bir şey. Bir yanlışlık yaparsak kentte ne kadar polis varsa başımıza üşüşür.'' ''Daha iyi ya!'' diye bağırdı Zidora. ''Ne heyecanlı olur kim bilir. Zaten polisler de karakolda kapalı kalmaktan sıkılıyorlar herhalde. Biraz hava almış olurlar.'' Gabi başını kaldırdı. ''Öyleyse yarın okuldan sonra iki Saadetler Sokağı'na gidelim mi?'' diye sordu ötekilere. ''Hepsi olur!'' dedi ama Fernand eğilip bir göz attı Marino. Çetenin bütün üyeleri arkadaştı ama ikisinin arkadaşları daha sıkıydı. Ama Marin, Fernand'ın bakışını farkına bile varmamıştı. Başka bir yerdeydi kulakları. Bir şey dinliyor gibiydi. Fernand onu dürtükledi. Kımıldamadı Marion. Otomobil gürültülerinin arasından garip bir ses geliyordu kulaklarına. Kurumla simsiyah olmuş istasyon binası yakınlarından gelen bu ses dikkati çekecek kadar güzeldi. Elini kaldırarak, "Dinleyin," dedi. Ansızın küçük soksular sokağında bir ses geliyor. Bir an kulak kabarttılar. Evet, istasyondan gelen ekspres gürültülerinin, marşandis düdüklerinin arasından belli belirsiz bir ses duyuluyordu. Tütün meyhanesindeki laternanın sesi olacak dedi Zidore. O sokakta bir tek laterna vardır. Marion, laterna mı? Diye bağırdı. Ne laternası? Kulak yok mu sizde? En iyisi gidip bakmak dedi Gobi. Hepsi yola koyuldular. Eski neşelerine yeniden kavuşmuşlardı. Müzik gerçekten de küçük yoksullar sokağından geliyordu. Merakla yürüdüler. Sokağın başında çalınan bir akordeonun sesiydi bu. Ev kadınları kapıların önüne çıkmışlar, çalgıcının sesini hüzünle dinliyorlardı. Çalgıcı, Çınar Sokağı'nın köşesinde bir taburede oturmaktaydı. Sokağın o yanı akşam gölgeleriyle karardığı için açık seçik görülemiyordu. Marion'la arkadaşları çalgıcıya yaklaşınca bir de kocaman siyah köpek gördüler. Köpek adamın ayaklarının dibine oturmuştu. Önünde de yoldan geçenlerin para atmaları için eğri büğrü eski bir tas vardı. Çalgıcı başını arkaya atmış, akordeonunu çalıyordu. Akordeonun tuşları eskilikten sararmıştı artık. Adamın sırtında dikiş yerleri yeşile çalan siyah bir palto, ayaklarında parçalara tiftik tiftik tık olmuş, siyah bir pantolon, başında da siyah bir şapka vardı. Koyu renkli gözlükleri ince yüzünü yarı saklıyordu. Saygılı bir fısıltıyla kör dedi Bonbon. Açıklayamadıkları bir utangaçlık yüzünden çetenin üyeleri karşı kaldırımda kaldılar. Kör adam her çeşit parçayı çalıyordu. Hem de iyi çalıyordu. Günün moda şarkılarını, eski valsleri, yarı unutulmuş tangoları. Akordeonun sesi daracık sokağı dolduruyor, ona yıllardır tatmadığı bir neşeyi kazandırıyordu. Marion gözlerini siyah köpeğe dikti. Siyah köpek de sarı gözleriyle Marion'a baktı. Tüylü kuyruğuyla kaldırımın tozunu hafifçe süpürdü. Kımıldamaya cesaret edemedi Marion. Evet, galiba yeni bir serüvenin ilk akşamıydı bu. Fernand, Marion'a döndü. Gördün mü diye fısıldadı. Bu siyah köpek. Şşş dedi Marion. Ötekilere söyleme. Hiç olmazsa şimdilik söyleme. Her şeyi berbat edebilirler. Evet, Nanar bu. Öyle sevindim ki. Nanar hafifçe uludu. Marion'un yanına gitmek için ayağa kalktı. Kör adam bir eliyle akordiyonu bırakarak usul usul başını okşadı onun. Nanar hemen yatışıp taburenin dibine çöktü. Yeni sahibine alışmışa benziyordu. Ben biliyordum zaten, köpeklerimin en iyisi Nanar'dı diye mırıldandı Marion. 10 dakika kadar sonra kör adam akordiyon çalmayı bıraktı. Yorulmuştu galiba. Bu arada tasa para atan adama pırıl pırıl kahveleri vardı çocukların. Çetenin parasını biriktiren Marion'a döndüler. Dün öğleden sonra çok para harcadık dedi Marion. 10 tane dondurma aldık. Pek az paramız kaldı. Onu da adama ver dedi Gabi. Marion ağır ağır karşı kaldırıma geçerek parayı tasa attı. Kör adam teşekkür etmedi ama sanki gözlüklerinin arkasından bakıyormuş gibi geldi Marion'a. Kızın ellerinin sırtında gezindiğini duyan Nanar için için sevindi. Gabi aptal değildi. Onun gözleri de Fertnord'la Marion'un gözleri kadar keskindi. Üstelik Marion köpeği okşayışı her şeyi açığa vurmuştu. Ama anlayamadığı bir şey vardı hala. O sabah Nanar yüzünden esrarengiz bir adamla Bay Theo ile karşılaşmışlardı. Şimdi de o güne kadar hiç görmedikleri bir başkası çıkmıştı ortaya. Nanar'ın renk değiştirmesi ise durumu daha da karıştırıyordu. Fernand da aynı şeyleri düşünüyordu o sırada. Sadece Nanar'ın renk değiştirmesi bile başlı başına esrarengiz bir olaydı. Marion'un köpeğini neden siyah boyamışlardı acaba? Galiba bunu anlamadan sorunu çözemeyeceklerdi. Marion arkadaşlarının yanına döndü. Kör adam bir an duraksadıktan sonra akordiyonu eline aldı yine. Küçük Yoksullar Sokağı'na son bir şarkı daha çalmak istiyor gibiydi. Değişik bir parçaya başladı, bir çingene havasına. Ev kadınları daracık sokağı dolduran bu parçayla hüzünlendiler. Ama içeri girip de birazcık para getirmek hiçbirinin aklına gelmedi. Marion, Bertha Melli allak bullak oldular. Yumuşacık yürekleri vardı çünkü. Onlar kadar yufka yürekli olmayan oğlanlar kulak kesilmişlerdi sadece. Fısıltıyla ben biliyorum bu şarkıyı dedi Tatava. Adı Sevilenler için. 4-5 kere dinledim radyoda. Epey eskidir. Gabi Zidor'un kulağına bir şeyler fısıldadı. Sıtma sokağı canavarının gözleri fal taşı gibi açıldı. Şaşkınlıkla kör adamın köpeğine bakmaya başladı çocukcağız. Sonra soluk soluğa yüzünü bir gülümseme kapladı. Tanıyor musun adamı diye fısıldadı Gabi. Zidor başını iki yana salladı. Karşılarında bu garip çifti süzerek ilk bakışta tanınmıyor diye cevap verdi. Buralarda yenidir herhalde. Ama baksanıza köpeğin rengini siyah yapmışlar. Belki adam da kılık değiştirmiştir. Gel yakından inceleyelim. Şimdi olmaz diye fısıldadı Marion. Her şeyi berbat ederiz. Bu büyük sır kulaktan kulağa dolaştı. Sonunda bombanın bile kulağına gitti. Gabi çetenin yerinde duramayan üyelerine ''Uslu durun, kapayın çenenizi'' diye kükredi. ''Kulaklarınızı koparırım sonra.'' ''İşte size yeni bir serüven. Aptallık etmeye kalkmayın. Sabırlı olun biraz.'' ''Kriki, bu işi 2 dakika çözmeye kalkarsan hiç çözemezsin.'' Kör adamın konseri sona ermişti. Akordiyonunu kapayıp taburenin yanına bıraktı çalgıcı. Sonra tası aldı. İçindeki birazcık parayı cebine koydu. Bir süre hiç kıpırdamadan bekledi. En sonunda beyaz bastonunu kavradı eliyle. Kızlar hala müziğinin etkisi altındaydılar. Yol kavşağından yükselen mırıltılar arasında sevilenler için ezgileri geliyordu kulaklarına. Garip bir adama benziyor bu dedi Zidor. Müzikten filan kolay kolay etkilenmezdi. Keyif için akordiyon çalıyordu sanki. Böyle bir arka sokakta para mı kazanılır? 15 dakikadır buradayız. Ne kadar kazandığını gördünüz. İhtiyar dilenci olsa bu kadar zamanda dünyanın parasını kazanırdı. Hem de kendini sıkıntıya sokmadan. Gece çökmek üzereydi artık. Batan güneş evlerin damları alaboyamıştı. Ama sokak karanlık içindeydi. Kör adam tabureden kalkmamıştı. Biraz daha bekleyelim dedi Fernand. Bakalım neler olacak. 2-3 dakika sonra biri hızlı hızlı yürüyerek köşeyi döndü. Çocuklar onu tanıdı. Pazar yerindeki fıstıkçıydı bu. Kendi aralarında bir de ad takmışlardı ona. Sert kabuk. Fıstıkçı telaşlı telaşlı yürüyordu. Karanlıklar içindeki kör adamı görünce rahatladı. Çalgıcı ayağa kalktı. Tek kelime bile söylemeden akordeonunun omzuna taktı. Nanar keyifle kuyruğunu sallıyordu o sırada. Sert kabuk tabureyle tası aldı. Çalgıcı bir elini omzuna koydu onun. Bir eliyle de köpeğin ipini tuttu. Üçü ağır ağır istasyona doğru yürümeye başladılar. Onları takip etmek için vakit geçti. Ama John'la Cricket, Larry evlerine dönebilmek için aynı yoldan gitmek zorundaydılar. John, Cricket'in elini tutarak ''Merak etmeyin'' dedi. ''Yolun sonuna kadar arkalarından gideriz biz. Herhalde onların da yemek vakti gelmiştir. Evleri yakındadır. Yarın görüşürüz.'' Çetenin üyeleri dağıldılar. Evet, yepyeni bir serüven başlamıştı artık. Bakalım ertesi gün neler olacaktı. ''Marion, eve gidiyorum ben'' dedi. ''Bir şey olursa haber ver bana.'' Tek başına Kara İnek Okulu'nu saparken büyüleyici, hüzünlü bir şarkı takıldı dudaklarına. Sevilenler için. 6. Bölüm Bay Ballard Korkuyor. Ertesi gün ilk toplantılarını iki ders arasında saat 9'da okul bahçesindeki ıhlamur ağacının ufacık gölgesinde yaptılar. John'la Cricket'in takiplerinin sonucunu öğrenebileceklerdi artık. Çevresini saran arkadaşlarına sert kabuk, kör çalkıcıyı beyaz güvercinler alanına kadar götürdü dedi John. Ana yolun köşesinde ondan ayrıldı. Çalgıcı da Nanar'la birlikte gitti. Cricket ile iki sardutlar sokağına kadar takip ettik onu. Kör çalgıcı o sokağı iyi biliyor galiba. Çünkü kendi kendine gidip 58 numaranın kapısını çaldı. Yani Bay Theo'nun evinin. Bunun böyle olacağı belliydi diye içini çekti Marion. Dün akşama göre bir arpa boyu bile ilerlememişsiniz. Bay Theo'yu unutup şu kör çalgıcıyı takip etsek dedi Gabi. Onu takip etmek daha kolay. Üstelik o adamda garip bir şey var. Yoksa ben de bir şey bilmiyorum demektir. Tabii var dedi Zidor. Yoksa siyah boyanmış köpeği vakit geçirsin diye mi gezdiriyor sanıyordun? Bu söze herkes güldü. Evet dedi Marion. Kör çalgıcıyı takip edelim. Gabi anlaştık diye devam etti. Okuldan çıkar çıkmaz dosdoğru alana gideriz. Herkes bir yana dağılır. Ufak yardır Logvi. Kör adamın nerede akordeon çaldığını hemen anlarız. Sonra da iş bölümü yaparız. Sırayla takip edeceğiz onu. Bir dakika bile gözden kaçırmamalıyız. Ama akordeonun sesini okul bitmeden duydular. Saat 3 sularıydı. Uykulu uykulu kitaplarının üstlerine eğilmişlerdi. Akordeonun kış sokağından gelen sesiyle ansızın irkildiler. Öğretmenleri Bay Jost tahtaya bir şeyler yazıyordu o sırada. Ama kimi tembel, kimi çalışkan olan bu 10 yaramazın tedirginliğini fark etti. Çalgı sesini duyar duymaz Gabi'nin, Zidor'un, Fernand'ın, Tatave'nin saçları diken diken oldu. Kör çalgıcı da sanki onların akıllarını başlarından almak istiyormuş gibi akordiyonunu okulun dört köşesinde çaldı. Tam da sırasıydı diye söylendi Zidor. Üçgenlerle uğraşmanın zamanı mıydı şimdi? Şansa baksan. Nanar'la arkadaşı göz göre göre elimizden kaçacak. Tatave büyük bir cesaretle parmağını kaldırdı. Sıkıştığını söyleyerek izin alıp çıktı. 5 dakika sonra dönünce kör çalgıcının büyük sokağa doğru gitmekte olduğunu fısıldadı arkadaşlarına. Bu arada akordiyonun sesi de uzaklaşmış, kaybolmuştu. Fernand hiç heyecanlanmamışa benziyordu. Geometri problemleriyle uğraşıyor gibiydi. Ama önünde Laguven'in bir haritasını açmış, bazı sokakların planını büyüterek bir kağıda çiziyordu. Zaten uzun zamandır yapmak istediği bir şeydi bu. Büyük bir titizlikle çalışıyor, çıkmakları bile unutmuyordu. İşini bitirince haritayı dikkatle katlayıp cebine koydu. Harita, Laguven'in haritası değildi sanki. Bir define adasının haritasıydı. Dersler sona erince okulun giriş kapısı bir an önce dışarı fırlamak isteyen onlar çetesinin gözüne çok küçük göründü. Çok uzağa gitmek zorunda kalmadılar. Karşıya, Tulumba Sokağı'na geçmek üzere Paris Sokağı'nın köşesinde durduklarında Marion elini kaldırdı. ''İşte!'' dedi. ''Otobüs deposunda galiba. Duyuyor musunuz?'' İtişe kakışı ana yola saptılar. Yolun Paris Sokağı ile birleştiği yerde bir park vardı. Bu park Paris'e gidip gelen otobüsler için bir çeşit otogar olarak kullanılıyordu. Çocuklar otobüs deposu diyorlardı buraya. Otobüslerin ardı arkası kesilmediği için park epey kalabalıktı. Kör adam taşıtların arasındaki küçücük bir boşlukta yerini almıştı. Altındaki taburenin yanında Nanar oturuyordu. Tas parayla dolu değildi ama Çınar Sokağı ile karşılaştırılırsa büyük bir gelişme vardı. İşi gücü olmayan birkaç kişi kör adamın çevresinde toplanmışlar, çalgıyı keyifle dinliyorlardı. Çocukların dinleyiciler arasına karışıp sayıyı arttırmalarının hiçbir anlamı yoktu. Gabi, Fernand'la Marion'a yapılacak şeyleri söyledi. Sonra o ikisini otobüs deposunda bırakarak alana döndüler. Can'la Zidor da orada arkadaşlarından ayrılarak Fırıldak Sokağı'ndaki 2 numaralı noktaya 2 Saydutlar Sokağı 58 numarayı rahatça gözetleyebilecekleri yere gittiler. Çetenin başkanı alanda oturup beklemeye koyuldu. 10 dakikada bir dört yana haberciler göndermeye başladı. Marin'le Fernand otobüs deposunda kör çalgıcının yakınlarında bir sıraya oturmuşlardı. Böylece onun her hareketini rahatça kollayabileceklerdi. Okul çantaları yanlarındaydı. Kitaplarını açıp ders çalışıyormuş gibi yaptılar. Göz ucuyla çalgıcıya bakıyorlardı. Kör adam bir parçayı bitiriyor, yeni bir parçaya başlamadan önce duraklıyor, Nanar'ın başını okşuyor, çevresine kulak kabartıyordu. Yarım saat içinde Gabi'nin gönderdiği bonbon 2 kere geldi parka. Paris sokağında koşmaktan soluk soluğaydı. Çalgıcı dinleyenlerin arasına karıştı. Marin'le Fernand'a belli belirsiz selam verdi. Saat 5'e doğru parkın karşısında sert kabuğu gördü. Fernand, ihtiyar adam sepeti kolunda fıstık satarak ağır ağır parkı dolaştı. Çalgıcıya hiç aldırmıyormuş gibi görünüyordu. Sonunda gelip çocukların oturduğu sıraya çöktü. Yana yakıla, Lavuklanların ne kadar iştahsız olduklarını anlatmaya başladı. Üstelik, Senegal'dan geliyor bunlar, dedi. Kabukları da sert, çıtır çıtır, yiyin şunları, bakın ne güzel. Fernand'la Marion sert kabuğun verdiği fıstıkları terbiyeli terbiyeli yediler. Fernand, ihtiyar adamın yanında çalgıcının sözünü etmemeye özellikle dikkat etti. Çalınan paçavralardan da söz açmadı. Ne olur ne olmaz, bu esrarengiz serüvenin önemsiz bir kişisi olan fıstıkçıda bazı kuşkular uyanabilirdi. Tam o sırada bonbon beliriverdi parkta. Arkadaşlarının sert kabukla konuşmakta olduklarını görünce heyecanla geri dönüp geldiği yere doğru koşmaya başladı. Karargaha varınca, ''Yeni haberlerim var.'' dedi Gabi'ye. ''Sert kabuk otobüs durağında. Fernand'la Banyon yanında oturuyor.'' ''Ne yapıyorlar?'' 40 yıllık arkadaş gibi konuşup fıstık yiyorlar dedi Bonbon. Olacak şey mi bu? Öfkeyle ne salaksın diye söylendi Gabi. Orada kalsaydın ya sanki bir şey varmış gibi tabanları yağlıyorsun hemen. Sen burada kal. Baksana canın çıkmış. Berta Gedeon gitsin. Bu arada bir başkası daha gelmişti parka. Gazete satıcısı Amedi'ydi bu. Uzun boyluydu. Hep bir kasket bulunurdu başında. Çalgıcının yanına yaklaştı. Akşam gazetelerinin çıkmasını beklerken gelir otobüs seyrederdi. Pek de gevezeydi. Taşıtlara bakar gibi görünerek hızlı hızlı bir şeyler söylüyordu. Ağzını her kapayışında kör çalgıcı başını öne sallıyor, akordeon çalmaya devam ediyordu. Derken ana yoldan parka hızlı bir gazete kamyoneti geldi. Çalgıcının yanına yaklaşıp durdu. Amedi kamyonetin kapısını sıçradı. Şoför onun kolunu bir tomar gazete sıkıştırdı. Kulağına bir şeyler fısıldadı. Amedi çevresine bir göz attı. Sert kabuğu gördü. Yanına yaklaşması için cesaret etti ona. Üç adam bir süre konuştular. Sonra kamyonet çekip gitti. Amedi gazetelerin yarısını parkta gazete satan bir kadına bıraktı. Sonra akşam haberleri diye bağırarak istasyona yollandı. Kör şarkıcı ortalıkta neler döndüğünün farkında gibiydi. Akordeonunu katladı, sert kabuk yanına yaklaşıp omuzuna dokundu onun. Çalgıcı, Nanar'ın ipini tutarak kalktı. Bir akşam önce olduğu gibi yürümeye başladılar. Görev sırası Berta gelmişti şimdi. Sert kabukla çalgıcının ana yolun karşısına geçtiklerini gören kız Marion'la Fernand'a bir göz attı. İki çocuk ayağa kalkmışlar, çantalarını sırtlarına geçiriyorlardı. Fernand bir işaret yaptı eliyle. Berthe onun ne demek istediğini anlayıp Gabi'ye haber vermek için alana koştu. Gabi'nin keyfine diyecek yoktu doğrusu. Çünkü Zidora da 2 Saydutlar Sokağı'ndan yeni haberler getirmişti. 58 numaradan 2 adam çıktı. İstasyona doğru gidiyorlar. İkisi de suratsız. Çiroz gibiler. Eski püskü elbiseler var sırtlarında. Burayı pek bilmiyorlarmış galiba. Şaşkın çarşkın çevrelerine bakınıyorlar. Fırıldak Sokağı'na saptılar. Can 2 numaralı noktayı bırakıp onların arkasına takıldı. Yeni bir şey çıkmazsa yarım saate kadar buraya gelecek. Biraz sonra 9. caddeden Marion koşarak geldi. Kör adam, dört evlerde akordeon çalıyor, dedi. Sert kabuk onu oraya bıraktıktan sonra pazar yerine döndü. Paris kahvesinin önündeki her zamanki yerinde oturuyor şimdi. İhtiyar çalgıcıya sadece kılavuzluk ediyor galiba. Olabilir, dedi Zidor. Sert kabuk onu iki hafta daha dolaştırırsa çalgıcı her yeri öğrenir. Sonra da kendi kendine dolaşmaya başlar. Gidip Fernand'ı getireyim mi? Gabi kararlı bir sesle hayır, dedi. Durmadan koşuşarak dikkati çekmeyelim üstümüze. Zaten gözünü dört artmıştır Fernand. Bakarsın ilgi çekici bir şey görür. Dört evlerde Adnalı biçiminde kocaman dört apartman vardı. Savaşta evleri yıkılmış demiryolu işçileri için istasyonun yanına yapılmıştı. Apartmanların aralarında taşıtlara kapalı küçük yaya geçitleri bulunuyordu. Güneydeki kente bakıyorlardı. Önlerindeki büyük bahçeye de akasyalar, kavak ağaçları dikilmişti. Bahçe dört evlerde oturan çocukların oyun yeriydi. Fernand bazı okul arkadaşlarına rastladı orada. Onu gören çocuklar merakla yanına yaklaştılar. İçlerinden biri yamalı bir futbol topunu göstererek "Sen de oynar mısın?" diye sordu. Fernand istemeyerek kabul etti oynamayı. Gören olursa futbol oynamak için oraya gelmiş sanırdı. Bir düzine kadar çocukla birlikte topu tekmelemeye başladı. Birkaç adım ileride köşede kör çalgıcı oturmuş akordeon çalıyordu. 15 dakika kadar kaldı apartmanların önünde. Gösterdiği büyük çabanın karşılığını alamamışa benziyordu. Tam ayağa kalkarken karşı takımdan bir oyuncunun patlattığı şut kale yerine iki kat pencerelerden birini buldu. Kırılan camın şangırtısıyla birlikte küçük avcılardan kaçan serçeler gibi dağılıverdi çocuklar. Fernand bu fırsattan yararlanarak geçitlerden birine dalan kör çalgıcının arkasına takıldı. Çalgıcı bir sürede geçitte küçücük sessiz kızlara çaldı akordeonunu. Fernand bir kapının yanına oturup uyukluyormuş gibi yaparak ama çalgıcının hiçbir hareketini kaçırmadan oracıkta bekledi. Her şey öylesine olağandı ki Marion'la arkadaşlarının boşu boşuna heyecanlandıklarına inanacaktı neredeyse. Kim bilir belki ortada bütün bir araştırmalara değen bir şey yoktu. Basit bir sokak çalgıcısıydı karşısındaki. Ama Nanar'ın renginin değişmesi de anlaşılır şey değildi doğrusu. Bu takipten ne elde etmişti ki? Pek az bir şey. Bir kere Nanar'ın adının değiştiğini öğrenmişti. Çalgıcı Nanar'ın tabureye bağlayan ipi çözmüştü. Koca köpek kendini okşayan kızların arasında keyifle dolaşıyordu. Kör adam onun uzaklaştığını anlar anlamaz çatlak bir sesle "Toby!" diye bağırarak Nanar'ı yanına çağırdı. Nanar yeni adını öğrenmişti anlaşılan. Sahibinin yanına dönüp taburenin dibine oturdu. Fernand çalgıcının neler çaldığına dikkat etmişti. Kör adam taburede doğruluyor, akordeonunu çalmaya başlıyordu. Hiç ara vermeden değişik havalar çalıyordu. Sonra birkaç dakika dinleniyor, kıpırdamadan oturuyor, akordeonunu yine eline alıp o büyüleyici çingene parçasına, çocukların küçük yoksullar sokağında dinledikleri o hüzünlü parçaya, sevilenler içine başlıyordu. Bunu düşünerek son geçite kadar onun arkasına bırakmadı Fernand. İlgisi yeniden uyanmıştı.